Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programındayız. Ben Deniz Fatih Çiçek. Yine önemli bir ürünü, detaylarını öğrenmek üzere gıda mühendisimiz Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Bugünkü ürünümüz sucuk. Et ürünleri, işlenmiş et ürünleri olarak da geçiyor sucuk. Sucuk hakkında detaylar konusunda kendisinden bilgi alacağız. Geçtiğimiz programlarda yorumlara cevap vermeye çalışmıştık. Bundan sonraki programlarda biraz daha böyle bir program ürün, bir program yorumlara cevap şeklinde de yapabiliriz. Allah nasip kısmet ederse. Efendim, bugün elimizde böyle bir sucuk var. Bir kere sucuğun şöyle bir kangal şeklinde olmasının mantığı ne diye ben böyle düşündüm. Bu niye düz değil de kangal şeklinde?
Geçmişten gelen bir alışta gelmiş bir şey. Yani baton da olabilirdi.
Baton şeklinde de olabilirdi. Var
Baton
gerçi ama
var. Yani var.
o çok piyasada kalmadı. Bu şekli daha çok piyasada kaldı.
Ama şu var. Yani bağırsak, doğal bağırsak kullanıldığı zaman zaten bağırsağa sucuk basıldığında otomatikman bu şekli alıyor zaten o.
Ha, eğiliyor.
Evet.
Dolayısıyla geçmişteki o şekil aslında doğal bir şekil olduğu için.
Doğal bir şekil, alışıla gelmiş bir şekil. Ona devam ediliyor. Ama şimdi doğal bağırsakla düz bir sucuk yapmak çok mümkün olmayabilir yani anladığım kadarıyla. Çünkü içinde bir yağ tabakası var. Bir yerde yağ tabakası var. Böyle çizgi şeklinde gözükür o doğal bağırsakta. Diğer kısımlarda yoktur o. O yağ tabakasının olduğu yerden kıvrılır o. Diğer taraf daha az kıvrılır. Bağırsağın davranışı diyelim ona biz. Doğal bağırsağın kendince verdiği şekil diyelim ona yani.
Şu anda bağırsaktan mı yapılıyor dış zarı genelde
Bağırsaktan
sucukların?
yapılır. Bağırsaktan hariç ambalaj malzemeleri de var. Plastiği var. Selülozu var, kağıdı var.
Bağırsaktan yapıldığı takdirde bunun raf ömrü ile alakalı bir sıkıntısı olabilir mi? Bağırsak olduğu için, doğal
Yok,
olduğu için.
sadece şu olabilir. Bağırsak geçirgendir. Yani hava alışverişi mevcuttur. O yüzden hava alışverişi mevcut olduğu için doğal eski tür kasap sucuğu yapanlar su miktarını uçurtmak, uçsun ve su aktivitesini düşürelim ki sucuk bozulmasın diye bekletirken geçirgen bir kılıf kullanmak istemişler. İstemişlerdir.
Aynı zamanda kurutmak için yani o geçirgen
Tabii. Ama
kılıf.
eğer hava alışverişi olmasa, suyu buharlaştıracak bir geçirgenliğe sahip olmasa kılıf bu sefer bozulur. Bozulmaması için ne yapacaksın? Ya katkı kullanacaksın. Yani ya donduracaksın. Donuk sucuklarda katkıya gerek olmayabilir mesela. Ben bazen görüyorum donuk sucuk satanlara senin bir katkı kullanmana gerek yok diyorum. Yani dondurmak zaten muhafaza koşullarından bir tanesidir.
Bu muhafazada o zaman tercih etmeme nedeni de olabilir değil mi? Bağırsak kullanmamak mesela şu anda.
Şimdi şundan dolayı kullanılmaz. Şimdi su uçacak düşünsene. 100 kilo sucuk yaptın. 70 kiloya düşecek bu.
Ha, evet. O hiç aklıma gelmemişti.
Ama kim ister ki 70 kiloya düşsün? 30 kilo havaya para buharlaşacak yani.
Bir de ambalaj diyorsunuz. Ambalajlarken 1 kilo olarak atıyorum ambalajladığınız bir şeyi baktığınızda bu bekledikçe bu 500'e düşecek olursa 500 grama hem Gıda Bakanlığı'nın da Tarım Bakanlığı'nın da bu konuya dair bir yaptırımı olabilir size. Dolayısıyla bu açıdan da olabilir.
O durumlarda zaten şöyle yapılır. Tartılarak satılır denir. Çünkü sucuk fabrikadan çıktı, kargoya geldi. Fabrikadan 1 kilo çıktı ya, senin eline geçene kadar bu 800 grama düşer zaten o. Yani yolda da kaybeder. O yüzden sucuk bu tarz eğer tekrar geçirgen bir kılıfla paketlenmiş ve satışa sunulacaksa bu her zaman şudur. Şöyle de olması lazımdır. Tartılarak satılır. Çünkü sen bugün aldığın sucuğu 2 gün sonra alsan gramaj değişmiştir.
Gramaj
O
değişmiştir.
yüzden evet ama elinizdeki sucukta şey değişmez. Çünkü artık geçirgen bir kılıf değildir. Ambalaj tamamen geçirgenliğe kapalıdır. Zaten piyasa eski tür kasap sucukları artık çok az yapılıyor. Hem daha uygun sucuk yapalım, daha ucuz sucuk yapalım. Çünkü sen 100 kilogram yaptın mıydı? Bunu düşünsene 70 kiloya 60 kiloya düştüğünü. Bir hafta içinde düşüyor bakın bu çok değil. 100 kilo sucuk yaptın, kangalları astın.
%30, %40 neredeyse direkt
%30 ila %40 arası
kaybedersin.
kayıp olur. O zaman ne olur? Ciddi oranda fiyat artar. Ama doğal sucuk budur. Fermente sucuk budur. Zaten o yüzden mevzuat da değişti. Diğerlerine ısıl işlem görmüş sucuk. Isıl işlem görmüş et ürünü falan dendi. Sucuk dendi. Doğal fermente ibaresi işte artık yoksa kullanılamayacak şekle getirildi. En azından biraz o doğal haldeki sucuğun namusu kurtarıldı tabiri caizse.
Ya burada da ısıl işlem görmüşten ziyade fermente sucuğun zaten tercih edilmesi gerekiyor tüketiciler
Elbette daha
tarafından.
sağlıklı, daha geleneksel. Peki şey diğerinde risk ne? Şimdi bakteriler bir şeyi nasıl bozarlar? Bakterinin bir şeyi bozması için sadece yemeğin orada olması önemli değil. Yemeğin yanında su olması lazım. Hatta mesela bal niye bozulmuyor? Yemek var ama su yok. balın içinde su olmadığından bozulamıyor zaten. Mesela glikoz şurubu veya şeker şurubu diyelim, fark etmez. Şeker ya, yani bakteri için inanılmaz lezzetli bir şey. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ben sana 3 tane dürüm versem sevinirsin, yersin. 5 tane versem yine yersin. Ama seni dürüm dolu bir odaya soksam komple boğulursun, ölürsün. O yüzden gıdanın varlığı, bakterinin orada üremesi için, yeterli olması için bakterinin nefes alabileceği, su tüketebileceği bir ortam da olması lazım. O yüzden sucuklar kuruduğu zaman o geleneksel yöntemlerde su uçtuğu için zaten doğal olarak sucuk artık raf ömründe ekstra bir katkı kullanılmaya ihtiyaç kalmıyor. Su yok çünkü. Veya da su azaldı diyelim. Yok demeyelim de su aktivitesi azaldı. Su aktivitesi diye geçiyor bu bilimsel ibarede. Ama bu elinizdeki sucuklarda %5-10 civarında bir uçma var. %90 kaldı sucuk. Su uçmadı. Su uçmazsa, orada su varsa çok çabuk bozulmaya müsait. Ama bu bozulma insanları zehirleyebilir, öldürebilir, bir takım hastalıklar yapabilir. O yüzden ne yapılır? Gıda güvenliği gereği insanlar bundan zarar görmesin diye katkılar kullanılır. Birazdan okuyacaksınız zaten, oradan göreceğiz. O katkıların bazıları sucuğun su olduğu halde bozulmaması içindir.
Şimdi geçmişte hani kurutularak yazın var olan yiyecekleri kurutarak kışa neden gittiğini, kışa tabii, kadar neden bekletildiğini daha iyi anlamış olduk.
Kurutmak, bozulma konusunda güvenli bir hale getirme yöntemlerinden bir tane, muhafaza koşullarından bir tanesidir.
Muhafaza koşulları.
Kurumak, kurutmak, dondurmak. Salamuraya mesela tuza niye koyuyorsun? O kadar tuz var ki bakteri geliyor, lanet ediyor. Yani diyor ki ben burada üreyemem diyor, ölüyor yani.
Peki su miktarı salam ve sosislerde çok daha fazla değil
tabii
mi?
Tabii ki. O yüzden zaten çok katkı var.
Dolayısıyla daha fazla olduğu için, daha fazla bozulma riski de olabileceği için
kesinlikle
koruyucu daha mı fazla koymak
kesinlikle
lazım? Bu da bakmamız gereken önemli bir nokta. Efendim ben direkt geçeyim. Yoksa programı bunu konuşarak, bunun üzerine konuşarak bitireceğiz gibi geliyor. İçindekiler kısmında dana eti, dana yağı, sığır yağı diye yazılmış. Burada zaten olduğu gibidir diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz muhtemelen.
Tabii sonuçta devlet de bunu denetler, biz de bakarız. Yani bu yazılan ne kadar doğru? Acaba tavuk var mı? Hindi var mı? Etin haricinde kelle eti, baş eti, sakatat var mı diye zaman zaman analizler yapılır. Çünkü bu aslında onların zararlı olduğu ya da helal olmadığı manasına gelmesin. Kandırma var mı yok mu? Ya dana eti yazdıysan, %100 dana sucuğu yazdıysan danadan başka bir şey koymamanı isterim ben senin. Tavuk mu koydun? Ya da başka bir şey mi koydun? İçerik kısmına yaz, koy.
Mevzuat... Dana etinin yanında kanatlı eti diye
mesela,
belirt mesela.
Yani evet, o yüzden tahşiş önemlidir. Burada helal bile olsa, eğer güvenli bir gıda yemek istiyorlarsa mutlaka güvenilir. Daha fazla denetimden geçmiş markalar önemlidir yani.
Tamam. Dana eti, dana yağı, dana yağı ve sığır yağı ile alakalı da bir sıkıntı olacağı ihtimali çok zayıftır değil mi?
Sığır yazmasının sebebi sığırdan gol yemeyelim diye yazmışlar. Hani analiz çıkar. Dana yağının haricinde dişi yağ, hani sığırdan kastı o, çıkar. Bu sefer ceza yemeyelim diye muhtemelen o yağın izlenebilirliğini yapılamadığından orada bir miktar sığır kelimesini kullanmışlar.
Çok
mesele
güzel.
O.
Baharat karışımı. Şimdi sucuk aslında baharat karışımından genel olarak müteşekkil bir tabii ürün. Böyle baktığımızda burada ciddi bir içindekiler listesi uzayacak gibi görünüyor. Kimyon, kırmızı toz biber, karabiber. Bunlar var. Bunlara ne diyebiliriz? Kırmızı toz biber, kimyon.
Ya bu baharatlarda da çok hile oluyor. Gerçekten fazla fazla duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Analizlerde de zaman zaman tespit ediyoruz. Zaten devletin tahşiş taklit listesinde de yayınlanıyor. Karabiberden başka bir şey çıkıyor. Kekikten başka bir şey çıkıyor. Toz biberden başka bir şey çıkıyor. Evet, firmalar kendi üretimlerine gidip de bozuk bir baharat kullanmak istemezler. Yani ben bunu söyleyebilirim. Hele de işte bilindik
İsim
firmalarsa.
Yapmış bir markalarsa.
Evet, yani gidip de mutlaka genelde ya güvenilir baharat alırlar ya da tane alır kendi çekerler. Kendileri çekerler. Bazen
şimdi
bunu da yaparlar.
İş adamı gözüyle baktığımda ben böyle bir sucuk üretecek olsam bunun ucuz olması için bu, çünkü belki çok fazla tonlarca alıyorum şeyini, tabii, baharatını. Tonlarca aldığım için ucuz olmasını da isteyebilirim. Ucuz olarak bunu aldığımda ve bunun içerisine koyduğumda bundan analiz yapıldığında, Gıda Bakanlığı aldığında bundan analiz yaptığında kırmızı toz biberde, karabiberde ya da kimyonda bir tahşişi bunun içerisinden tespit edebilir
mümkün
mi?
Değil.
Edemez değil
mümkün
mi?
Değil.
Dolayısıyla bu
çok çok özel bir analiz yapmak
bu
gerekiyor.
Bu benim imanıma kalmış iş adamı olarak.
Tabii kesinlikle. Ama sen şunu da istemezsin. Sen tahşişli bir karabiber alıp da normalde bir birim kullanacağın karabiber yerine ötekinden iki birim kullanacaksın zaten. Çünkü o kokuyu vermeyecek ki zaten o. Ben bir tane karabiber aldım. Kokmuyor ya. Karabiber kokmaz mı yani, değil mi? Normalde hapşurursun, değil mi?
Evet.
Sonra suya attım. Zaten karabiber kısmı yukarı çıktı. Sonra biraz araştırdım, soruşturdum da %90 nişasta koymuşlar, %10 karabiber koymuşlar. Düşünsene %10 bile karabiber olsa sen bundan ne kadar kullanacaksın yani? Evet, o
çok
yüzden
kötü.
hiçbir üretici tahşişli mal almak istemez. Bunu söyleyebilirim ben. Yani hiçbir sucuk üreticisi gidip de bozuk bir baharat alıp, ama ucuz sucukçular, bakın ucuz ucuzcular. Yani piyasaya
tabii
vurgun yapacak
geçici. Marka için zaten bir yatırım yapıyorsun.
Tabii.
Dolayısıyla bunun için de bunu yapmazsın.
Yapmazsın
yani.
Evet. Doğru. Ama ucuz sucukçular, piyasa malları diyelim, hani ucuz diyelim. Evet, bunlar da gözü görmez. Yani ne yapar? He, onu da veremez mi? Alır tahşişli baharatı, bir miktarda karabiber aroması, bitti. Yani o da yapılır yani. Yapılmaz demiyorum yani, yapılabilir yani.
Yapmayın hocam işte.
Bizim
ya bunu deyince işte, şu oluyor. Yani eğer ben ucuz bir şekilde maliyetlerim mümkün olduğu düşürmek
evet,
istiyorsam bunu yapabilirim gibi
kesinlikle,
bir manada çıkıyor.
Kesinlikle yani Allah maalesef mahvesin. Bizim işte meslektaşlar, meslektaşların Allah'tan korkmayanları bu tarz çözümlerle ucuz mal yaptırmak üzere organizasyonlar yapabilirler yani.
Tuz ve sarımsak demiş. Tuzu zaten daha önce konuşmuştuk önceki programlarda
evet,
detayları. Sarımsak konusunda herhalde aromalık bir durum yoktur. Çünkü direkt sarımsak yazıyor zaten.
Sarımsak kullanılmıştır ya da sarımsağın tozu kullanılmıştır. Sarımsağın granülü kullanmıştır.
Sarımsak tozu nasıl bir madde?
Şimdi şöyle, orada da bir takım hileler olabiliyor. Hı-hı. Yani bizim Türkiye'de sarımsak tozu üretebilen ben şimdiye kadar denk gelmedim. Genelde hı-hı, ithal sarımsak toz ya da sarımsak granül şeklinde ithal ürünler görüyoruz. Çoğunluk Çin'den geliyor. Orada da bir takım hileler olabiliyor. Yani o sarımsağı işte azaltıp oraya bir miktar dolgu maddeleri koyarak, maltodekstrin, nişasta, dekstroz, ne bileyim bir şeyler koyarak bunu çoğaltabilirler, aromalandırabilirler. O yüzden hakikaten orada da bir etken madde bakmak gerekiyor.
Sarımsaktan hemen sonra yazan dekstroz yazıyor.
Evet. O öteki katkılar tamamen sucuğun tekstürü, dokusu, ağzına aldığında çiğneme hissinde sana doygunluk vermek, dilimlenirken, birazdan muhtemelen fosfatlar falan da gelecektir, dilimlenirken bulgur gibi dağılmasın. İşte böyle tek tek dilimlenebilsin. Hatta ticari bir sucukta o kadar ince dilimlenebilsin ki arkası görülecek şekilde tosta koyunca fazla sucuk harcamayalım gibisinden. Yani işte o dilimlenebilme özelliğinin için bile katkı kullanmak gerekiyor. Sen eski usul sucuk yaptığında o kadar ince dilimleyemezsin onu. Mümkün değil yani.
Biz bunu kalite diye, ben yıllar yıllar evvel kantin işletmeciliği yaptığımda
evet,
sucuk kestiğimi hatırlıyorum.
Evet.
Ya yaşım çok küçüktü. 18-19 yaşlarındaydım. Yani o dilimleri ne kadar ince kesersek o kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorduk,
doğru,
zaten kantin işletmeciliği yaparken.
Evet.
Ve bunun kaliteli olduğunu düşünüyorduk.
Evet,
hani bazı şeylerde dağılıyordu. Ya bu dağılıyor, bu olmaz, bu sucuktan olmaz diyorduk. Dağılmaması
evet,
lazım. Keserken düz kesilmesi lazım diyorduk.
Maalesef.
Demek bunun için katkı maddesi kullanılıyormuş.
Evet, yani bunun için biraz katkı kullanılıyor maalesef.
Stabilizatör demiş. Sodyum polifosfat bunun için midir?
Evet, yani hem dokuyu kuvvetlendirmek, dokuyu hı-hı, tutmak, o istenilen o yumuşaklık, işte elastikiyet, hı-hı, hem onu vermek, hem dilimlenebilme özelliğini sağlamak, dağılmasını engellemek, birçok sebepten dolayı bu stabil, zaten stabilizör, bak adı üstünde,
evet,
stabil
yani,
kalsın yani.
Durağan dursun.
Durağan dursun.
Hı-hı. Hı-hı.
Ama tabii bu sadece fosfat stabilizerdir manasına gelmesin. Birçok katkı farklı yerlerde stabilizör görevi görebilir yani. Burada bu madde.
Arge çalışmalarıyla bunun en iyisi,
tabii,
en feasible olanını düşünmüşler demek ki.
Et de bu, evet yani öyle.
Koruyucu olarak da sodyum nitrit yazıyor.
Evet, işte bizim zaten sucuklara sertifika yıllardır veremeyişimizin,
hı-hı,
ya da çok az firmalara işte vermemizin diyelim, verebilmemizin sebeplerinin başında bu geliyor. Biz bu elinizdeki işte sucuk firması da dahil olmak üzere bize birçok firma başvuru yaptı. Hı-hı. Ama sodyum nitrit kullanmayı bırakabilir misin dediğimizde bizi daha aramazlar. Bizle görüşmezler.
Bu kaç oran? Yani mesela şöyle bir sucuktaki oran, bu kaç? 180 grammış. Şöyle bir sucuktaki orana göre yüzde kaçı bu sodyum nitrit? Yüzde kaç kullanılır?
Hatırımda değil. Ona hı-hı, bir bakmak gerekiyor. Bir bakmak gerekir. Ama çok zor bir bilgi değil. Yani mevzuatta sodyum nitritin maksimum sınırı nedir diye bir baksalar hı-hı, izleyiciler Google'dan çok rahat bulabilirler. Evet, çok az kullanılıyor. Doğru. Hı-hı. Yani az kullanılıyor. Belki 1-2 gramdır yani şu sucukta içerisinde. Ama o kadar kanserojen bir katkı maddesi ki, hatta eski zamanlarda ağızdan alınmasına izin verilen en tehlikeli kanserojen madde falan diye böyle haberler falan okurduk zaman zaman.
Hı-hı.
Küçükken yani. Sodyum nitriti kullanmalarının iki temel sebebi var. Birincisi, su aktivitesi olduğundan, suyu uçurmadıklarından, fermente hı-hı, etmediklerinden mevcut su aktivitesiyle Clostridium botulinum denilen bir mikrop tehlikesi var. İşte topraktan gelen, bir yerlerden gelebilen çok ciddi bir bakteridir bu. Yani bakterinin kendisi öldürücü değil. Bunun ürettiği toksin öldürücüdür. Hatta botoks diye bilinen o kılcallara verilen o botoks aslında botoks, botulinum toksin kısaltılmasıdır. Clostridium botulinumun ürettiği toksindir aslında o. Çok tehlikeli bir toksindir. 1-2 gramı bile komple belki bir ilçeyi, İstanbul ilçesini zehirleyecek seviyede, etki gösterecek seviyede toksindir. İşte bu burada ürerse çok ciddi cezai müeyyidelere gider üreticiler. Bundan korunmak için bu toksini, bu bakteriyi öldüren en etkili madde sodyum nitrittir. Birinci sebebi bu. Bir de bu sodyum nitrit kullanıldığı zaman elinizde gördüğünüz gibi pembe bir sucuk görüntüsü kalabiliyor.
Evet, rengine de girecektim.
Normalde sucuk rengi böyle olmaz.
Nasıl olur?
Doğal sucuk kahverengidir hocam. Önce pembe olarak basılır bağırsaklara. Kurudukça renk dönüşür. Kahverengiye doğru yavaş yavaş donuk, böyle donuk bir hale, mat bir hale dönüşür. Böyle pembe, kırmızı renkte bir sucuk görüyorsanız bunda katkı var demektir. Bunda koruyucu var demektir. Bu doğal bir sucuk değil demektir. Çok net söylüyorum yani.
Evet.
O yüzden sodyum nitrit kullanmak bir botulinum tehlikesi, bir de renk stabilizasyonu için kullanılıyor. Biz kesinlikle sertifika vermedik, vermiyoruz da. Kanserojendir. Kanserojen etkisi de şundan oluyor. Yani dinleyiciler diyecek ki ya işte mangalda da bu var, şurada da bu var, burada da var. Nitrit nitrozaminlere dönüşüyor. Nitrozaminler kanserojen etki veriyor. Ama bunu doğal olarak bir yerlerden, maden suyundan, sudan, etten, domatesten almakla katkı olarak, saf olarak almak arasında bilimsel birçok farklılıklar var. Yaratıcı, doğal bir gıdanın içerisinde bir maddenin zararını inhibe edici, tolere edici başka maddeler de koyuyor yanına. Ama sen bunu saflaştırıp çektiğinde, bunu direkt kullandığında o faydalı bileşenlerden ağrı oldu. Yok artık orada o.
Şimdi bu anlattığınız, gelebilecek herhangi bir yorum varsa o yorumu ben şimdi söylemiş olayım. O yorum da şu: sizin dediğiniz ve sodyum nitrit diye vermediğiniz, sertifika vermediğiniz bu sodyum nitrit aslında şöyle doğal gıdalarda da, böyle doğal gıdalarda da var. Dolayısıyla siz niye onlar yenilebilirken bu yenilmiyor sorusunun, yorumunun şu an cevabını vermiş oldunuz.
Kesinlikle.
Evet.
Mesela badem içerisinde siyanür vardır. Biz badem yiyince siyanürden ölüyor muyuz? Ha, bademi çok yersen belki zarar görebilirsin. Ayrı bir konu. Zaten helal olan şeyin çok yemesi de helal değildir.
İzafi yani, zararlılık.
Tabii izafi zararlılık da. O yüzden ama sen bademin içindeki siyanürü herhangi bir şekilde başka yerlerden saflaştırıp yersen ne olur hocam? Ölürsün abi. Koklarsan bile ölürsün yani. O yüzden hani zararlı maddelerin birçoğu zaten doğal olarak birçok yerde var. Ama Cenab-ı Hak onun yanında onun zararını inhibe edici, tolere edici, onun zararından zarar görmememizi sağlayıcı bir takım bileşenler yaratmıştır. Biz onları beraber tükettiğimizde ve dengeli tükettiğimizde zarar görmüyoruz zaten.
Çok güzel. Yani.
Ama saflaştırıp tüketirsen zarar görürsün.
Evet, biz şu anda saflaştırarak tüketme noktasına kullanıyoruz aslında burada.
Kesinlikle. Hatta buna bir örnek daha vereyim mi? Mesela kekik. Kekiği ye, zarar görmezsin yemekte. İstersen fazla fazla ye. Hani bir avuçtan demiyorum yani. Hani böyle fazla fazla. Ama kekiğin içerisindeki karvakrol ve timol etken maddesini saflaştırıp kekik yağı yaparsan ve kekik yağını şifasından dolayı kullanıyoruz zaten. İnanılmaz antibiyotiktir, antiviral, antiseptiktir. Ben koronavirüste bununla kurtardık tabiri caizse birçok şeyde. Hatta bununla ilgili bir takım paylaşımlar da yaptım. Ama sen bu karvakrolü şifalı, faydalı diye devamlı tüketirsen karaciğeri patlatırsın, böbrekleri patlatırsın, pankreası öldürürsün yani gibi bağırsakları. Yani etken maddeler saflaştırıldığında artık tehlikelidir. Bunu dikkatli kullanmak gerekir.
İlaçlarda da bu yüzden bazı ilaçlar 3 gün sonra bırakılmalı, 5 gün sonra bırakılmalı gibi şeyler söylüyorlar.
Aynen öyle. Kekik yağı da öyle. 10 günden fazla kullanılmaz deriz mesela. O yüzden hani doz önemli derler ya. Az tükettiğinde şifadır, fazla tüketirsen işte zehir olur falan. Evet, o doz üçgeni doğrudur yani. O mantık doğrudur.
Evet, daha önce buna benzer böyle bir program yapacağımız zaman çok hastaydınız. O kekik yağını kullandıktan sonra ben o günden sonra muhakkak hasta olup yatacağınızı düşünmüştüm ama siz yatmadınız. Yok. O kekik yağından sonra tekrar devam ettiniz.
Elhamdülillah.
Yani o da şundan dolayı bu anekdotu geçtim. Hakikaten faydası görülen bir şey.
Kesinlikle.
Ben şahsen kendimde de bunu görüyorum ama ben o gün size bırakırken kesin yarın yatacağınızı düşünmüştüm yani.
Evet, elhamdülillah. Kekik yağı Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bizi orada vesile oldu.
Peki bu renklendirici ile alakalı daha önceleri karmin diye bir madde kullanılıyordu sucukta.
Doğru.
Şu an ben bunu burada okumadım. Bu yasaklandı mı?
Yanlış değilsem sucuklarda yasaklandı. Sucuklarda yasaklandı diye biliyorum.
Karmin nasıl bir madde?
Karmin
işte, renklendirici ile alakalı değil mi?
Tabii. Yani karmin çöldeki kaktüslerde yaşayan koşinal denilen bir bit var. Bu bitin kanatlarının altında karminik asit var. Böceğin kanı olmaz. Böcek kanı diye işte piyasada biliniyor. Böceklerde kan olmaz. Kırmızı renkli olduğu için kan zannediliyor. Böceği eziyorlar falan kırmızı çıkıyor. Elbette kan zannedilmesi gayet normal. Ama kan değildir o. Kanatların altındaki karminik asit saflaştırılıyor. Bir tane işte dekstroz gibi, işte maltodekstrin gibi, nişasta gibi bir şeyi de emdirilince toz, kırmızı renk maddesi elde ediliyor. Doğal bir maddedir. Zararına dair bir şey yoktur, malumat yoktur ama böcek menşeli olduğu için, böceğin kendi vücudundan çıkan bir şey olduğu için bu mezheplerin birçoğunda haram kabul edilmiş. Bir kısmında da kerahet var, mekruh denmiş. Yani ben helal diyen çoğunluk, umum, cumhur ulemanın görüşüne göre helaldir diyen bir mezhep yok diye hatırımda kalmış. Ama bir takım görüşler olabiliyor mezheplerde. Hani çoğunluk böyle demiş ama azınlık böyle demiş. O yüzden biz karmine sertifikalama yapmayız.
Yani burada böcek kanı değil de böceklerin kanatlarının altındaki bir asit dediniz değil mi?
Bit. Evet. Koşinal denilen bir bit. O bitin kanatlarında bulunan bir karminik asit denilen bir madde.
Bu fıkıhta böcekten gelen ya da böceğin içerisinden gelen olarak değerlendirildiği için kabul edilmiyor.
Kesinlikle.
Böceğe dışarıdan bir şey olmuş olsa belki böyle değerlendirilmeyebilir o durumda.
Dışarıdan derken?
Dışarıdan yani salgı normalde gibi. Salgı gibi. Normalde.
Şimdi evet salgılara işte bal gibi kıyas yapıyorlar. Mesela bal bir salgıdır ama tamam da bununla ilgili nas var. Şimdi buna bir kıyas yapmak olmaz yani. O zaman şellak da böceğin salgısı. İşte bu bala kıyasla işte diyemeyiz yani. Şellak da bir böceğin salgısıdır. Buna kıyas yapılarak helal gibi yorumlar yapılıyor. Hayır, buna da çoğunluk ulema uygun değil demiştir. Helal değil demiştir. Biz sertifikalama yapmıyoruz zaten. Yani nas olduğu için bal zaten helaldir.
Kabullenilmiştir.
Normalde böcek ve böceklerin tükürüğü, salgısı bilmem neyi hiçbir zaman zaten uygun görülmemiştir yani. Arı ama istisnai bir durum. Arada tabii. Çünkü nas var yani Cenab-ı Hakk'ın artık
direkt
ayetleri var.
Evet yani. Durum olduğu için.
Karmin ama bugün mesela şeyde kullanılıyor. Yani ben görüyorum renklendirici olarak meyveli yoğurtlarda bir takım yerlerde hala kullanılabiliyor. Bazı drajelerde şurada burada. Ette yasaklandı bu sadece. Diğer mevzuatları şimdi hani güncel olarak hakim değilim ama piyasada hala kullanılabiliyor. Çünkü şu yani sebebi şu. Sentetik bir boya değil ya. Doğal bir boya ya. Genelde doğal olmasından kaynaklı zararlılık olmayacak diye kullanılıyor. Ama tamam da helal değil. Nasıl yapalım? Yani bize sadece sağlığa zararlı olmaması yeterli şey değil ki. Yeterli bir malumat değil.
Ya dolayısıyla karmin şu ara gördüğüm kadarıyla kullanılmıyor sucuklarda. Çünkü daha önce bununla ilgili bir markaya da bir ceza mı yoksa ifşa mı olmuştu diye hatırlıyorum. Bir markaya da karmin olduğu için ifşa olmuştu ve bütün piyasada bu bilgi dolaşmıştı. Olur. Sonrasında o marka onu kaldırdığını biliyorum.
O bahsettiğiniz zamanı hatırlıyorum da o zamanlarda karmin yasak değildi ama. Sadece tüketici algısından dolayı firma onu kullanmayı bıraktı. Ondan çok sonraları yasaklandı. Biraz tüketiciler de aslında şey yapıyor ya tamam mevzuata uygun ama bunu niye kullanıyorsun gibi bir tepki gösterince firma da işte yayın yapıyor. Kaldırdık falan bir şeyler diyor. Ama meyveli yoğurtlarda ben hala görüyorum karmini. Bir takım kırmızı renkli drajelerde ya da draje demeyeyim de kırmızı renkli bazı doğal içerikli ürünlerde karmin gördüğümüz vaki hala var günümüzde yani. Karmin yasaklanmadı. Bütün gıdalardan yasaklanmadı.
Peki bu salam ve sosislerle alakalı bu ürünlerde salam, sosis gibi ürünlerde tehlike daha fazla.
Tabii ki.
Oldu.
Yani sucuklara göre daha fazla katkılı. Daha fazla hileye ve taşişe müsait. Daha fazla
Hileye ve taşişe müsait
tabii,
değil mi?
Tabii ki. Çünkü sucuktaki bir kıyma gibi değil yani. Hamur yapılıyor yani. Ne olduğu belli
olmuyor. Yapım aşamasını sanırım çok daha, ben onu biraz internette gördüm de.
Evet.
Çok daha sıkıntılı ve içerisine birçok şey katılabilecek bir özelliği
hamur
var,
çok müsait buna. Yani o elde ettikleri kuterden yapılır onlar. Kuter parçalar yani hamur yapar. O hamur artık hileyi çok rahat, her şeyi kaldırabilecek seviyede. Yani o yüzden salam sosis zaten tüketmesinler. Yani güvenilir bir sertifikaya da sahip olmadığı sürece Gimdes sertifikalı şu an zaten sosis yok. Salam'da da bir tane firmamız var. Onu da çok az zaten üretip de piyasada görebiliyoruz. Firma çok az üretiyor. Yani o yüzden salam sosisler daha tehlikelidir. Daha katkılıdır.
Yani sucuğun bir fıtri bir noktası var gibi görünüyor.
Sucuğun yine doğalını bulma ihtimaller daha fazla.
Evet,
yine
çünkü
kasaplara falan.
Suyun uçurulmuşu.
Tabii.
Suyu uçurulmuş sucuk bulabildiğinde olay biraz daha değişiyor. Biraz daha
Tabii.
fıtrileşiyor. Biraz daha
Tabii.
doğallaşıyor.
Şunu da söylemedik. Şimdi kesim usulüyle ilgili hiç bahsetmedik ama kesim usulü zaten en başta konuşmamız gereken bir şey. Dana eti helal mi? Kesimini bilmek gerekiyor.
Doğru, onu hiç
Biz bütün
girmedik.
kesimlerin helal olduğunu kabul edemeyiz ki. Bugün hayvanı keserken çok az bile olsa Türkiye'de makinalı kesim duyuyoruz zaman zaman. Çoklamalı kesim duyuyoruz büyük başlarda. Yani buna zaten halkın bir defa bilmesi ve tepkili olması lazım. Çünkü
Türkiye'de hala çok var mı şoklamalı kesim?
eskiden zaten hiç yoktu. Yeni yeni girmeye başladı bu.
Oo.
Yeni yeni girmeye başladı ama işte tüketici eğer tepki gösterir de bu konuda bir reaksiyon verirse üreticiler cesaret edemezler. Çünkü şoklamalı usulde hayvan bayılıyor. Ama bayıldı mı öldü mü bilmiyoruz. Fıkıh der ki hayvan kesileceği zaman canlılık emaresi göstermesi lazım. Çünkü hayvan ölü mü, baygın mı? Belki hayvanın panik atağı var. Belki öldü, kalpten gitti hayvan. Bilemiyorsun ki. Hani izahı olmayanın mizahı olur gibi söylüyorum.
Evet.
Dolayısıyla hayvan kesilme esnasında fıkhen canlılık emaresi göstermezse şüphe girer. O yüzden biz şoklamalı usulle kesime büyük baş küçük başta izin vermeyiz. Bunu şuraya bağlayacağım. Et önemli. İthal et hadi yok diyelim ya da olduğu zaman dikkatli olabiliyoruz diyelim. Bir de bağırsak kılıf. İthal bağırsak kılıflar var. Evet.
Bu çok önemli
Şimdi
bir
düşünün
noktaydı. Ben burayı
atıyorum
düşünmedim.
Bulgaristan'dan buraya ya da Gürcistan'dan buraya gayrimüslimlerin kestiği kesim gibi görülebilecek yerlerden bağırsak kılıf gelmiş. İran'dan bağırsak kılıf gelmiş. Ne yapacaksın? Sen leş olmuş, mundar olmuş bir hayvanın bağırsağını alıp helal olarak tertemiz etini bunun içine koyacaksın. Yine gitti mesela. O yüzden biz bağırsak kılıfın da bildiğimiz bir mezbahadan İslami usulle kesilmiş hayvanların bağırsaklarını kullandırarak sertifikalama yaparız.
Peki domuz kullanma ihtimali var mı
Domuzu ben
bağırsakta?
yani var, yok değil, duyuyorum. Hatta doğal bazı sosislerde küçük küçük böyle ince bağırsaklara koymuşlar. Türkiye'de hiç görmedim, duymadım. Ama domuz bağırsakları ben genel itibariyle kullanılabildiğini hiç duymadım, görmedim.
Bir
Çünkü çok
de
böyle vasıflı bir bağırsak değil. Zaten domuz kokusu itibariyle iyi bir kokuya sahip de değil. Onu ben duymadım. Yani
kolay kolay
Türkiye'de
kullanılamayacak
evet
bir
yani
şey değil
Türkiye'de böyle
yani.
bir riski çok üst seviyede görüyoruz diyemem yani. Ama ithal bağırsaklar, dana bağırsakları, sığır bağırsakları var. Biliyorum yani. Hani şey değil, ihtimal şüpheleniyoruz değiliz. Var yani. İthal bağırsak kılıf var
Bu da
Türkiye'de.
leş hükmündeki
Tabii ki.
bir dananın, bir sığırın
Olabilir.
bağırsağı olma
Kesinlikle.
ihtimali var.
Kesinlikle. Yani aktarlardan bağırsak kılıf alırken bile yani yerli falan diye satılır ama dikkatli olmak gerek. Ne olduğu belli değil.
Peki bağırsak kılıfı ihtimaliyle normal işte sentetik bir üretimle ihtimali arasındaki oran nedir? Yani şu andaki üreticiler genelde bağırsak kılıfı mı
Bağırsak
kullanırlar?
kullanırlar. Tabii
Genelde
ki.
öyle midir?
Hele de kangalsa kesin bağırsaktır o. O görüntüyü doğal bir şekilde vermeleri mümkün değil.
Şeyde veremezler mi isteseler?
Plastikle veremezler onu. Plastikle
Çok ince bir plastikli.
baton verirler ancak. Yani düz bir görüntü verirler. Ben
Ha.
şimdiye kadar hiç görmedim yani öyle söyleyebilirim yani.
Sizin yaptığınız araştırmalarda şey yok.
Yok yani gördüğüm kadarıyla bu kangal şeklini doğal bağırsak kılıfıyla ancak olur. Düzlerde evet şey var genellikle geçirgen plastik kılıflar ya da plastik kılıflar ya da fibrus dediğimiz selüloz kaynaklı bir takım kılıflar. Ama bunlar da riskli. Yani biz bu kılıflarda da helallikle ilgili çok ciddi sıkıntılar görüyoruz. Üretimlerini biliyoruz yani. Yurt dışından hatta bunun için sertifikalı kılıf getirtiyoruz bazen zaman zaman bildiğimiz güvendiğimiz kaynaklardan onu kullandırıyoruz bazı yerlerde.
Peki şimdi elimdeki bu sucukla alakalı son soru olacak bu çünkü vaktimizi geçmek üzereyiz. Şu jelatinin çevresine bağlanan ve vakumlanan şu jelatinin içeriye bağırsak kılıfı olduğunu varsayarak düşünüyorum. İçeriye plastik ham maddesinin geçme ihtimali var
Migrasyon,
mıdır?
migrasyondan bahsediyorsun. Migration diye geçiyor onlar. Migrasyon analizleri var. Genellikle uygun çıkıyor. Biz hatta şeye baktık. Plastik malzemelerin geçişleri ya da üstündeki bir takım yazılar vardır mesela. O yazıdaki mürekkepler, onların geçişleri ile ilgili analizlerin tamamına migrasyon analizleri denir. Yani geçirgenlik analizleri.
Buna baktınız daha önce.
Tabii hep bakıyoruz, bakarız. Bu testleri alırız, biz de yaparız. Hatta damacanadan mesela o BPA suya ne kadar geçiyor, migration işte onlara bakarız. Bu analizler zaten yapılıyor, mevzuat gereği de yapılmak zorunda. Biz de zaman zaman yaparız bunları, isteriz.
Peki hocam, Allah razı olsun. Sucuk hakkında tüm detaylara sahip olduğumuzu düşünüyorum.
İnşallah.
İzleyicilerimiz de bir sucukla alakalı düşündükleri ne varsa bunların hep bütün detaylarına sahip olduklarını ve istifade ettiklerini düşünüyorum. Ben çok istifade ettim. Allah razı olsun. Ben her programda, eğer vaktimiz kalacak olursa da, birkaç yorumla da programın tamamlanmasını da istiyorum, ama bazı izleyicilerimiz programın süresinin yetmediğini söylüyorlar. Bize de yetmiyor aslında süre. Ama yani az olsun, güzel olsun, daha özel olsun program istiyoruz efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.